Ayrım 9. Anadolu'nun kadın erenleri. Nezihe Araz. Sayfa 135. Nene Hatun. Güneydoğu'nun kahraman kadını. Tarihimizin 93 savaşlarını elbette bilirsiniz. Osmanlı'nın zor zamanlarında ve 1877-78 yıllarında başlayıp hemen bütün Anadolu'yu ve Rumeli'ni yer yer etkileyen ve 3 Mart 1878'de yapılan barış anlaşmasıyla biten bu Rus-Osmanlı savaşlarının büyük bir bölümü, Rumeli'nin Baba Dağı'ndan Plevne'ye kadar birçok cephesinde, Köstence, Rusçuk, Balkan geçitleri, Edirne, Şıpka, Karadağ ve Tuna yollarında sürüp giderken, ikinci bölümü de Güneydoğu illerini kasıp kavuruyordu. Rusların bu yörede öncelikle sahip olmak istedikleri yerlerin en önemlisi Erzurum şehriydi. Bu nedenle Ruslar öncelikle kendilerine gerekli olan deve boynunu ele geçirmeyi akıllarına koymuşlar ve de bu işi başarmışlardı. Osmanlı İstanbul'dan bu savaşa en uygun komutan olarak Ahmet Muhtar Paşa'yı seçmiş ve Erzurum'a yollamıştı. İşte Nene Hatun, Erzurum Savaşı'nın kahraman kadınlarının en önemlisiydi. Yanında başka kadınlar da vardı. Kara Fatmalar, Adileler, Uzun Sultanlar, Nene Hatun'un ardından bu savaşa katılan genç güçlü kadınlardı. Ruslar o günlerde ara ara Kars'ı, Pasinleri geçip kesinlikle Erzurum'a girmeyi ve bu şehrin sahibi olmayı akıllarına koymuşlardı. Ama o sıra ancak bir kez deve boynunu geçebilmişler, karargahlarında oralara kurmuşlardı. Bu nedenle Erzurum'un bir adı da Kale Kent olmuştu o günler. Erzurum yeri bakımından önemli bir durum gösteriyordu. Daha eski tarihlerde Asya Türkleri Anadolu'ya göç gruplarıyla birlikte geldiklerinde Erzurum'a bu yoldan gitmişlerdi. Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra, elbette anımsayacaksınız, Atatürk de Erzurum'da askerlikten ayrıldıktan sonra başlatmadı mı Kurtuluş Savaşı'nı? İşte bu nedenlerle Erzurumlar yeri geldikçe konuşurlar aralarında. Erzurum'a sahip olan Anadolu'ya da sahip demektir diye. Rivayetin rivayetine göre Erzurum'da kış bitip karlar erirken bayırlardan aşağı akan suların rengi kınalı gibi hep kırmızı olurmuş. Ama şimdilerde bahar sularında bu kırmızılık kaybolup gitmiş. Bana bunu anlatan çok tatlı bir yaşlı hanım, belki de toprak kendi temizledi, kan rengini yok etti demişti. Bir başka hanım da Erzurumlu her zaman tetiktedir, tetikte olmalıdır demişti. Sonra eklemişti. Zaten bizim Erzurumlar bir gözüyle uyur, öbür göz çıt bile olsa davranıp kalkıverir. Erzurumlu olmak zordur ama aynı zamanda vazgeçilmez bir tiryakiliktir. Bütün bunları öğrendikten sonra 93 Harbi'nin o yiğit kadınlarına, Palandöken Dağı'na, Deve Boynu'na, Kandil Dağı'ndaki o ünlü üç gözeye, Billur Göze, Ceyhan Göze ve Sultan Göze'ye, benim için vefasızlık, saygısızlık, unutulmuşluk, imkansız bir eylem oldu. Yıllar geçti, her zaman anımsar, teşekkürü borç bilirim onlara. Şimdi gelelim artık Nene Hatun öyküsüne. Erzurum savaşlarında Osmanlı'nın ordusu güçlü, zamana göre iyi yetiştirilmiş, hırslı. Osmanlı ise o yıllar yorgun, biraz da umutsuz. Ruslar bir ara Pasinler'in Çeperli köyünden geçerek Kars'ı almışlar. Çeperli'nin dağı taşı geçip kaçabilen insanları da Erzurum'a doğru yönelmişler ve o zor yolları geçerek Erzurum'a kavuşmuşlar. İşte Nene Hatun bu göçmenlerden biri. Eşiyle birlikte, adı Kadir, gelmiş Erzurum'a. Gencecik, 22-23 yaşında bir gelin. Erzurum'da dostlar oturdukları evin önüne götürmüşlerdi beni. Evin kapısında her görenin dikkatini çeken büyükçe bir plaka vardı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanlarından Nene Hatun'un evi burasıdır diye yazıyordu plakada. Sonunda savaş başlıyor. 1877'nin Kasım ayında bir gece işte bu eve bir yaralı getiriyorlar. Nene Hatun'un kardeşi Hasan'mış meğer yaralı asker. Göğsünden ve baldırından vurulmuş. Onu eve getirenler arasında yaralı askerlere hizmet eden ve bu işleri bilen bir yaşlı kişi de var. Eve girer girmez işe koyuluyor. Gerekli makasları, bıçakları çıkarıyor torbasından ve sesleniyor o yaşlı dost. Biri bize temiz bez getirsin, sıcak su pamuk getirsin, leğen ibrik de getirsin vesaire diye. Genç kadın kardeşini kanlar içinde görünce fenalaşmış, bir köşede der topu olmuş ağlıyormuş. Eşi Kadir onu kaldırıyor. Sen bana yerini söyle, ben her şeyi toparlar getiririm. Haydi kalk canım, diyor. Ama genç kadın o anda kendini toparlamış. Bir yandan gözyaşlarını silerken, bir yandan da istenilen şeyleri getirip kardeşinin baldırındaki kurşunu çıkarmaya çalışan yaşlı adamın önüne koyuyor. Koyarken de dayanamayıp, kahpelik bu, kahpelik diye söyleniyor. Çıkardığı kurşunu yerdeki bezin üstüne koyan Sünnetçi Baba ise, Allah'ın belası bu savaş, bu hainlik diye söylenirken, bir yandan da Nene Hatun'a korkma kızım, korkma diye güç veriyor. İnan ki hiçbir şeyi kalmayacak. Böylece kızın yüzünü güldürmeye çalışıyor. Savaş böyle kel topal giderken bu onların benzetmesi, günlerden bir gün Erzurum komutanı Ahmet Muhtar Paşa'nın karargahına Erzurum ağalarından 8-10 kişilik bir heyet geliyor ve diyeceklerimiz var diye izin istiyorlar. Ahmet Muhtar Paşa onları kabul ediyor. Buyurun beyler, hoş geldiniz. Ne emriniz var? Diye karşılıyor gelenleri. Yerlerine oturtuyor. Sonra gruptakilerden görevli olduğu anlaşılan biri söze başlıyor. Paşam, Paşa Hazretleri, heyetimiz Erzurum ahalisini temsilen huzurunuza gelmiştir. Malum olduğu üzere kumandanlığını üstlendiğiniz Şark ordusu, düşmanın sayıca ve silahça çok üstün olan gücü karşısında tutunamamış. Deve boynundan kaçarak şehrimize gelip karargahını şehrin içinde kurmuştur. Bunun şehrimiz için ne büyük bir tehlike gösterdiği hususunda zat-âliğinizin anlayışından asla şüphemiz yoktur. Lakin Allah korusun bir harp vukuunda bu şehrin başına geleceklerin ne olacağını en iyi siz bilirsiniz. Bundan da asla şüphemiz yok. Ama maazallah savaş buraya yürürse çoluğumuzun ve de kadınlarımızın, hastalarımızın, yaşlılarımızın başına geleceklerini düşündükçe hepimiz korku, telaş ve şaşkınlık içinde kalıyoruz. Bu nedenle ordugahın mutlaka şehrin dışında bir yere kaldırılmasını istiyoruz. Sizden Erzurum adına bunu arz ve talep etmek mecburiyetinde kaldık. Bizi hoş görün efendim. Kumandan Ahmet Muhtar iyice düşündükten sonra, beyler, diyor, eğer ki askerimizi sayıca bizden çok fazla olan düşmana kırdırmış olsaydık, sizlerin olmasını korkuyla beklediğiniz olay çoktan çıkmış olurdu. Ve Erzurum şehri de yerle yeksan olmuştu çoktan. Böyle bir vakanın maddi ve manevi bedeli ve devlete vereceği zarar neler olur, bunu aramaya gerek yok. Bizim amacımız öncelikle düşmanın gücüne ve kötü niyetlerine ve milletimizin haklarına sahip olmaktır. Ve elbette karşı gelmektir. Bir de beyler, Erzurum halkını temsil ettiğini bize bildiren bir başka Erzurumlu grup daha var. Elbette onları da tanıyorsunuz. Ben onları da dinlememiz icap eder diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Herhalde bu öneri hiç hoşlarına gitmedi. Herkes bir yönden olayı tutmuş, çekişiyorlardı. Bu arada bir kenarda olanları dinleyen, kimsenin dikkatini çekmemiş bir hanım söz istedi. Paşa Hazretleri diye başladı söze. Askerimiz canımızı, malımızı ve de namus ve şerefimizi ve haysiyetimizi korumak için buradadır. Onları dağ başlarına karargah kurarak buradan uzaklaştırırsak bizi kimler koruyacak? Bizim halkımız kadın erkek düşmanla dövüşmeye hazırız. Zaten asker dediğiniz kimdir ki? Oğlumuz, erimiz, nişanlımız onlar. Madem ki sayıca biz onlardan azız, ne güne duruyoruz biz? Silahımız yoksa tırmıklarımız, yabalarımız, kazmalarımız da mı yok? Ama ölürüz, o başka. Düşmanın evimize, ocağımıza, namusumuza girdiğini görmemek için ölürüz de, zarar yok. Ölürüz ama kazanırız bu dövüşü. Efendim, inanın. Neden derseniz, haksızlığın kazandığı görünmüş şey değildir. Haksız korkaktır, inancı eksiktir ve canları pek tatlıdır onların. Bütün bu nedenlerle ordumuzun şehirde kalması uygundur. Biz bunu istiyoruz Paşa Hazretleri. Ordu sonunda şehirde kalır. Günler, aylar geçer aradan. Sonunda bir gece yarısı Rus askerleri bayırdan yukarı tırmanarak Tabya kapısına doğru yürürler. Az sonra. Rus askerleri Tabya çevresinde beklemekte olan askerlerimizi süngülemeye başlamıştır. Bazı evlerde bir heyecan, bir korku gezer. Küçük ışıklar da yanar bazılarında. Bunların içinde Nene Hatun'un evi de var. Telaşını zapt etmeye çalışıyor ama pencereden pencereye de koşmaktan kendini alamıyor. Sonunda Hasan'ı da uyandırıyor ve hasta yatağındaki kardeşi Nene Hatun'a soruyor. Neden gidip yatmıyorsun da dolaşıyorsun? Yatacak sıra değil ki Hasan. Anladığım kadarıyla düşman kapıya dayandı. Sen nasılsın? İyiyim, korkma. Ama yazık ki düşmanla dövüşemem. Sen düşmanla dövüşürken yaralandın Hasan. Şimdi sıra bizlerde. Bu gece besbelli tekin değil. Dışarıdan ince ince sesler geliyor. Haydi uyu sen. Müjdeyi ben veririm sana. Uyu olur mu? Ve Nene Hatun savaş hazırlıklarına başlıyor. Üstüne başına, eline alacağı koruma sopalarına, beline takacağı bıçağı. Derken mahallenin minaresinden İmam Abdullah Efendi'nin sesi karanlığı dolduruverir. Ama o ezan filan okumuyor, yalnızca halkı uykudan uyandırmaya çalışıyor. Kalkın komşular, uyanın ey ahali! Düşman tabyaları basıyor. Aziziye önüne geldi dayandı. Yetişin dostlar! Oğullarımızı, kardeşlerimizi, askerimizi boğazlıyorlar. Uyanın, uyanın hemen! İmam Abdullah susunca, nene, acaba Hasan ağam duydu mu bunları, diye kardeşin yanına gidiyor. Hasan bitkin. Zorla soruyor kız kardeşine. Neler oluyor nene? Abdullah hoca seslendi, duydun değil mi? Düşman tabyalarımızı basıyormuş. Kahrolası! Hasan'da ses yok. Nene hatun korkular içinde. Mumu eline alıyor, bir de ne görsün. Hasan'da ses seda kesilmiş o anda. Nefes de yok. Genç kadın kendini tutamaz artık. Ağlaya ağlaya kocasına seslenir. Kadir, neredesin Kadir? O koşup Kadir'den imdat istemeye gidecekken Kadir Hasan'ın odasına dalar. Ne var nenem, ne oldu? Gel Hasan'a bak, bizi bıraktı gitti. Abdullah hocanın çağrısına gitti. Artık dövüşemem dedi. Ama gene de gitti. İki gözü iki çeşme ağlarken bu kez de savaşa gider gibi hazırlanmış olan Kadir'in halini görür. Nene, Kadir'im sen de gidiyorsun değil mi? Der. Ve sonra yine yanıtı da kendi verir. Elbette gideceksin. Kadir karısının yanaklarındaki yaşları siler, yanağını okşar. Bak der, evet ben gidiyorum. Allah göstermesin ama bir terslik olursa, düşman Erzurum'a girebilirse kendini onlara bırakma, kızımızı da. Teslim etme kimseye, sen yolunu bul, çaresine bak. Olmazsa sen sizi de öldür, düşmana yol verme, oldu mu ahbap? Fırladı gitti Kadir, Hasan ise yatağında ama doğrusu o da fırladı, ölüme doğru gitti. Demek ki sıra şimdi nenede. Ne duruyorsun kız? Deyip eline aldığı baltayı omuzuna koydu ve dışarıya fırladı. Gene kapı aralık. Salıncakta kızı uyuyor. Şimdi o ilk önüne gelen komşu kapısını yumrukluyordu. Komşu, komşu, kalkın, uyanın. Düşman tabyamızı bastı, uyanın. İçeriden sesler gelmeye başlayınca öbür kapıya koştu nene. Kapıyı yumrukladı ve yine bağırdı. Uyanın Erzurumlular, koşun. Aziziye'ye de doğru koşun. Oradaki askerlerimizi öldürüyorlar. Kalkın, durmayın, koşun. Üçüncü, beşinci, onuncu. Kapıları çalıyor, insanları uyandırıyor, bir başka kapıya koşuyordu. Koşarken bir genç kadına çarptı. O da koşuyordu. Neneyi kolundan tutup durdurdu. Nenem, nereye gidiyorsun? Kız ne hal, bu ne halin? Dur hele. Dur mu? Düşman tabyaları bastı. Kardeşlerimizi öldürüyor. Durulur mu? Eyvah, kız yoksa buraya da gelir mi? Böyle eli kolu bağlı gibi duracaksak elbette gelecek. Varsa tüfek, kazma, balta, ne varsa al eline, düş yoluna. Haydi durma. Bir başka sokakta yine aynı telaş ile bağırıyordu. Sizler de durmayın, yürüyün, yetişin. Aslanın kadını erkeği olmaz, duracak zaman değil. Analar, halalar, koşun, yardıma koşun. Bu feryatları duyup sokağa dökülen insanlar tabyalara doğru koşuyorlar şimdi. Eskilerin deyimiyle yek at, yek mızrak. Gökyüzü ince ince aydınlanıyor. Yollara gölgeler düşüyor. İnsanlar ayakta ve düşmanın peşinde. Tek ses halinde bağırıyor. Ya şehit, ya gazi. Ne var ki sonunda Erzurum düşman eline düşmekten kurtuluyor. Ve sonunda Erzurumlu olduğunu bir kez daha dünya aleme gösteriyor. O gündür bugündür bu olayların sahibi olan Erzurumlu kadınlardan biri, İşte o gece ve o gecenin sonunda kazanılan zaferin şerefine her yıl aynı günlerde büyük törenler yapılır. Gaziler, şehitler anılır, seyranlar olur. Neler neler demişti bana. Ölmeden evvel son törenlere kadar Nene Hatun da katılırdı evlatlarına. Aradan yıllar geçiyor. Çanakkale savaşları yıkıp yakıyor ortalığı. Ve sevgili Nene Hatunumuz bu savaşta da biricik oğlunun şehitlik haberini alıyor. Gözümde yaş kalmadı ki ağlayıp yüreğimi serinletebileyim diye ağlıyor yine de. Yıl 1955. Anneler Günü ülkenin her yerinde analara saygı törenleri yapılıyor. Nenemiz çok yaşlı. Erzurum'da da Anneler Günü toplantısı yapılıyor. Bugünün o yılki toplantısının bir özelliği var. O gün Nene Hatun Erzurumların önünde büyük bir şenlikle anaların anası seçiliyor. Erzurum'la birlikte bir kıvançlı olay daha yaşıyor nenemiz. Bu da Erzurum manevraları sırasında Amerika generali Rickway de Erzurum'da. Generalin yapmak istediği önemli bir ziyaret var. Bu nedenle Nene Hatun'un evinin önünde onunla buluşacak ve kesinlikle istiyor ki bu yüce yürekli kadının elini öpecek. O gün bu hoş sahne yerli yabancı orada bulunan foto muhabirlerinin ricaları üstüne bu el öpme töreni 5-6 kez yinelenmiş. Kumandan her ricaya peki dedikten sonra şimdi de ben konuşacağım diyerek konuşmaya başlamış. Ben size bu konuşmanın bir parçasını sunuyorum şimdi. Birçok milletler kahramanlarını sadece kahramanlık sanatı olan ordularının içinde ararlar ve ancak bu yolla bulurlar. Türklerde ise gerçek kahramanlar akla gelmeyen mütevazı köşelerin iddiasız sakinleridir. Çünkü onlar kahramanlık iddiasında değildir. Buna ihtiyaçları da yoktur. Zaten kahraman olarak yaratılmışlardır. İşte bu nedenledir ki o kahramanlardan biri olan Nene Hatun'u burada ziyaret edip elini öptüm. Onu tanımış olmam benim için her zaman bir iftihara vesile olacaktır. Alkışlar kopuyor. Rigvey de Nene Hatun'u alkışlıyor. Nene Hatun ise biraz şaşkın, çok hafif bir tebessümle başını sallıyor, bir sandalyeye oturuyor. Sonra da usulca kafasını çevirip yanında ayakta duran bir genç kıza soruyor. Kızım, bu giden adamı tanıyamadım. Kimdi bu? Genç kız, neneye gülümseyerek anlatacakken tam bu sırada telaşlı bir çocuk sesi duyuluyor. Nene, nene diye seslenmektedir çocuk. Çocuğa bakıyorlar, 7-8 yaşlarındaki kız koşarak neneye doğru gelmektedir. Nene diyor, anam sancılandı, herhalde doğuracak. Tez git Nene Hatun'a haber ver dedi. Haydi gel, ben korkuyorum. Gel de annem rahatça doğum yapsın. Nene Hatun hemen kalkıyor. Çocuğu okşarken başını sallıyor. Çocukla birlikte töreni bırakıp doğum yapacak komşunun evine gidiyorlar. Evet, şimdi bizim kitabımıza da Anadolu'nun kadın erenlerinden biri olan bu kadın işte bu. Adına yapılan önemli bir töreni bile nefes almadan bırakıp bir genç kadının doğumunda yanında bulunmayı görev bilen kadındır. O, kendini kendinden başka herkesin hizmetine adamış bir büyük erendir. Kabul edersiniz ki bu benim bir iddiam falan değil. Memleketin onu böyle tanıyıp sevmesinin gerçeğidir. Çünkü o, 22 yaşından öleceği güne kadar her an başkaları için yaşamayı bilmiştir. Bu nedenle kabrinden ziyaretçisi hiç eksilmez. 9. ayrımın sonu. Sayfa 148.